Evet, geldik şimdi imanın esaslarına, amentüye. Amentü bilindiği üzere İslam dininin bildirmiş olduğu iman edilmesi zorunlu esaslar bütünüdür. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel ba'su ba'del mevt. Ve bundan sonra da şehadet gelir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Burada hemen öncelikle şunu belirtelim ki amentü sonradan formüle edilmiş bir inanç esasları listesidir. Kur'an-ı Kerim'de amentü diye bir şey yoktur. Tıpkı Kur'an'da İslam'ın 5 şartı vardır hükmünün bulunmayışı gibi. İslam'ın şartları bölümünde bu 5 şart incelenecek. Ancak o 5 şarttan namaz, oruç, hac ve zekat bahsi temel esaslar kitabımızda ele alınacak. Burada sadece kelime-i şehadetin anlamı üzerinde duracağız. Amentü, Bakara suresinin 285. ayetindeki müminlerin iman ettiği hususlar açıklamasıyla gene Kur'an-ı Kerim'deki müminlerin iman ettikleri hususlar olarak belirtilen konuların bir formül olarak değerlenmesidir. Eğer karşınıza biri çıkıp da Kur'an'da amentü yoktur, ben de amentüye inanmıyorum dese şaşırmayın, zira bugün böyle diyenler var. Ancak bilin ki Kur'an-ı Kerim'de bütün olarak amentü diye bir şey olmamasına karşın onun içinde belirtilen hususlara iman etmemiz konusunda bizi uyaran ayrı ayrı ayetler mevcuttur. Ve buna dayanılarak amentü formülü oluşturulmuştur. Mesela bazıları amentüdeki kadere imanın Kur'an'da olmadığını öne sürmektedirler ki onların bu beyanlarının geçersiz olduğunu kadere iman bölümünü okuduktan sonra siz de tasdik edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki amentü şeklinde formüle edilmiş inanç esasların gelin beraberce incelemeye başlayalım. Önce şunu anlatmaya çalışalım. Niçin amentü? Bir şeye iman etmek için önce o iman edilecek şeyin ne olduğunu bilmek gerekir. Size iman ediyor musun diye bir sual sorulduğunda neye diye sorarsınız. Bu neye sorusunun sorulmasındaki gaye iman edilecek konu veya nesnenin ne olduğunu anlamaktır. Zira insanın anlamadığı bir şeye iman etmesi mümkün değildir. Şayet manası bilinmeden iman ediliyorsa bu lafta imandır. Fiili bir iman olmaz. Gerçek manada iman edebilmek için önce o iman edilecek şeyin ne olduğunu bilmek gerekir. Ne olduğunu bilmediğiniz bir şeye iman etmeniz mümkün değildir. Bu sebeple iman edecek kişinin aklının başında olması, belli bir idrak derecesinde olması, sarhoş olmaması gibi şartlar aranır. İman edilecek şeyin önce ne olduğunun bilinmesi zorunludur dedik. Önce neye iman edilecek? Bunun daha evvelinde ise şu soru var. Neden iman etmek gerekli? Amentü diye bildiğimiz esaslara niçin iman etmek mecburiyetindeyiz? Evet, konuya buradan girelim. Neden iman sorusunun cevabı şudur. Bir insan yeryüzünde kendini şu bedenle tanımaya başlar. Küçük yaştan itibaren yetiştiği çevre, inançlar, değer yargıları, şartlanmalar, ki bu şartlanmalar kelimesi adet, örf, anne gibi kelimelerin işaret ettiği anlamları da içine alır. Evet, yetiştirilen çevre nelere bağlıysa o çocuk da onlara bağlanarak büyümeye başlar. Dolayısıyla kişi kendini sadece madde bedenden ibaret kabul eder ve madde bedenin yok olmasıyla birlikte de ölüp yok olacağını sanır. Çünkü çevreden gelen ve beynine yüklenen veriler bu yoldadır. Bu bedenle doğar, büyür, yer, içer, çiftleşir, uyur, ürer, böylece ömrünü geçirir. İşte düşünce dünyasında amentü diye özetle bahsettiğimiz iman edilecek esaslar konusu yer almıyorsa bu kişi kendini madde beden olarak kabul eder ve böylesine bir yaşamın sonunda da toprak olup yok olacağı düşüncesini taşır. Kendini bu beden kabul edip sadece bedene dönük istekler ve zevklerle ömrünü tüketmesi sonucunda da ölüm denen olayı yaşar ve diri diri, şuurlu, aklı başında olarak toprağa gömülür. Halbuki karşımıza gelen son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselam bizleri şu anlama gelen bir ifadeyle uyarıyor. Siz şu anda madde bedenle yaşamanıza rağmen belli bir süre sonra ölüm denen olayı tadarak madde beden boyutu ötesinde yeni bir bedenle bedenlenmek suretiyle, yeni bir bedenle bağısı olmak suretiyle yaşamınıza devam edeceksiniz. Yani ölüm bir son değil, yeni bir yaşam boyutuna geçiş kapısıdır. Bütün peygamberler insanları bu madde ötesi yaşam boyutu konusunda uyarmışlardır. Kutsal kitaplar hep bu yaşama ancak dünyadayken hazırlanılabileceğini duyurmuşlar ve hazırlanma biçimlerini öğretmişlerdir. Sizin yaşadığınız bu madde boyutunun ötesinde madde ötesi alem vardır ve bu alemin canlı türleri olan melekler ve cinler mevcuttur. Varlığı yöneten mutlak zatın takdiri esastır. Hayrın ve şerrin tek kaynağı odur. Öyleyse bu gerçekleri fark edin ve yaşamınıza ona göre yön verin ki sonuçta pişman olmayasınız. Bunları anlayıp idrak etmek suretiyle ben kelimesiyle kastettiğiniz varlığınızın ne olduğunu, geleceğinizin ne olduğunu, nelerle karşılaşacağınızı, ne gibi özelliklere sahip olduğunuzu bilip anlamak üzere benim size bildirdiğim hususlara iman ediniz ki böylece sonsuz hayata hazırlanabilirsiniz. Evet, işte Hazreti Resulullah'ın insanları uyarmak istediği konular bunlar genel hatlarıyla. Amentü'de bu anlatılanların kısaca formüle edilmiş şekli ve bizim de bu anlatılanlara iman ederek ona göre yaşamımıza yön vermemiz isteniyor. İşte bu sebepledir ki bizim Amentü'ye iman etmemizin tabii sonucu olarak ortaya çıkan sonsuz yaşam tarzını anlayıp kabullenmemiz, tasdik etmemiz ve bu tasdik ettiğimiz yaşam tarzına göre de kendimize bir rota çizmemiz ortaya çıkmaktadır. Ya da kabullenmeyerek, bildirilenlere iman etmeyerek, tamamen çevre şartlanmalarının ve bedeni istek ve arzuların bizi güttüğü bir biçimde dünyayı yaşamaya devam ederiz. Şimdi bir de şu hususa dikkat edelim. Hazreti Muhammed Neyi Okudu isimli kitabımızda bahsettiğimiz üzere Hazreti Aleyhisselam'a ilk gelen ilk emir okuydu. Hazreti Peygamber oku dendiği zaman neyi okuyayım diye sormadı Cebrail isimli vahiy meleğine. Eğer Cebrail'in oku diye işaret ettiği şeyi Hazreti Muhammed o anda anlamasaydı neyi okuyayım diye soracaktı. Fakat neyi okuyayım diye sormadı. O ana kadar Kur'an henüz nazil olmamış, herhangi bir vahide yoktu. Fakat buna rağmen Hazreti Peygamber neyi okuması gerektiğini biliyordu. Çünkü zaten bunun arayışı içindeydi. Hıra tepesindeki mağaraya çekilmiş, okuması gereken şeyi okuyamamanın sıkıntısı içinde bu yolları araştırırken Cebrail ilk vahyi ve vahiy kelimesini kendisine ulaştırdı, oku. Hazreti Peygamber'in cevabı, ben okuyanlardan değilim. Senin oku diye işaret ettiğin şeyin ne olduğunu ben biliyorum. Biliyorum ki bu yüzden ben sana neyi okuyayım diye sormuyorum. Ancak henüz ben okuyanlardan değilim, okuyamıyorum anlamını taşıyordu verdiği cevap. İşte henüz onu okuyamaması dolayısıyla ilk gelen vahye iman durumunda oluyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Şimdi neyi okuması isteniyordu ve bu kelimeyle işaret edilen şey neydi? Hiç o ana kadar Kur'an'dan bir ayet nazil olmadığına göre ve oku dendiğinde istenen şey neydi? Biz bu konuyu geniş bir biçimde Hazreti Muhammed Neyi Okudu isimli kitabımızda izah etmeye çalıştık. Burada fazla detaya girmeyeceğiz. Ancak burada ifade etmek istediğimiz şey Hazreti Peygamber'in henüz okumamış olması ve okumayı dilemesi ve bu hal içinde iken kendisine gelen bildirilen hükümlere iman etmesi hususuydu. Nitekim daha sonra gelen Bakara suresinin son ayetlerinde Âmener Resulü bimâ ünzile ileyhi min Rabbi denerek bu hususa işaret ediliyor. Âmener Resul, Resul de iman etti. Bimâ ünzile ileyhi, kendisine inzal olunana. Nereden inzal olunana? Min Rabbihi, Rabbinden. Şimdi burada bir incelik noktası var. Resul de iman etti, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam iman etti, kendisine Rabbinden inzal olunana. Ünzile ileyhi minallahi demiyor. Allah'tan nazil olana demiyor. İşte bu ayetin incelik noktası burasıdır. Bima unzile ileyhi min Rabbi, kendi özünü, hakikatini oluşturan Rabbinden inzal olana diyor ayet. Yani Kur'an Cebrail aracılığıyla şayet tabiri caizse dıştan vahyolduğu gibi bima ünzile uyarısındaki B sırrı itibariyle de inzalin kendi zatından gelen bir boyutsal derinlik ihtiva ettiği bize fark ettirilmek istenmektedir burada. Bu açıdan değerlendirebilirsek ayeti anlayabildiğimiz kadarıyla anlam şöyle olur. Resul özünü oluşturan Rabbinden inzal olana iman etti. Nitekim burada Hazreti Resul Aleyhisselam'ın bir açıklamasına değinelim. Bana Kur'an bir defada nazil oldu. Buradaki inzal yaratılışındaki fıtratına verilen bir programlamadır anladığımız kadarıyla. Nitekim Nahl suresinin 68. ayetinde de bu hususa şöyle işaret edilmektedir. Rabbin balarısına vahyetti ki, demek oluyor ki vahiy varlığın özünden zatından gelen bir şekilde nazil oluyor. Ki o varlığın zatı da alemlerin Rabbi olan Rabbül Alemin'dir. B sırrına ileride değineceğiz gene. Yani hakikati olan Rabbinden nazil olmaktadır Kur'an. Ki onun Rabbi de Rabbül Alemin'dir. Ve Cebrail Aleyhisselam Rabbül Alemin'den aldığı vahyi Resulullah'a ulaştırmış oluyor. Bunun geniş izahını neden böyle olduğunu İnsan ve Sırları isimli kitabımızın Rab Rububiyet, Allah Uluhiyet kavramlarını içeren bölümünde açıkladık. Arzu edenler kitabın o bölümünü tetkik edebilirler İnsan ve Sırlarında. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın bildirdiği biçimde biz de iman etmek mecburiyetindeyiz. Neye? Önce amentü billahi diyeceğiz. Birinci sırada amentü billahi. İkinci sırada ve melaiketihi. Üçüncü sırada ve kütübihi. Dördüncü sırada geliyor ve rusulihi. Neden dördüncü sırada geliyor? Amentü billahi ve rusulihi demiyor da amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi diyor. Resullere iman dördüncü sırada geliyor. Bunun üstünde durmak gerek. Ondan sonra da vel yevmil ahire, ahirete veya ahiret gününe veya ahir güne iman. Buradaki her değişik okuyuş değişik anlamlar ortaya çıkaracaktır. Ve bil kaderi ifadesini kadere iman diye çevirmek anlayışımıza göre yanlış ve yetersizdir. Ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna vel ba'su ba'del mevt, mevtin akabinde yeni bir bedenle var olmaya. İşte bütün bunlara iman ettikten sonra bu iman edilen hususlarda kişi bilincinde tatmine ererse o zaman kelime-i şehadeti ifade edebilecek, amentü'ye ilaveten diyecek ki eşhedü, şehadet ederim ki. Bu şehadetin neye olduğuna açıklık getirecek. Tanrı ve tanrılık kavramı söz konusu olmayıp sadece Allah ismiyle işaret edilen mevcuttur. Ve ayrıca Muhammed Aleyhisselam Efendimizin Allah'ın abdı ve Resulü olduğuna da şehadet edecek. Ancak burada dikkat edilmesi gerekli olan husus şudur. Şehadet ederim diyorsun. Şahitlik gördüğün şeye edilir. Eğer görmediğin şeye şahitlik yaparsan bu yalancı şahitlik olur. Onun için şehadette şahit olmak vardır. Olaya şahit olmak. Ya da duyduğuma göre diyeceksin. Ya şahit olacaksın o işin öyle olduğuna veyahut ben bu işe şahit değilim ama böyle olduğunu duydum diyeceksin. Böyle demek zorundasın. Bugün mahkemeye gidip de görmediğin bir şeye şahitlik etmeye kalktığını takdirde hakim sana gördün mü bu işi diyecek. Sen de hayır görmedim diyeceksin. Peki neyin şahidisin sen? Duyduğuma şahidim. Böyle olduğunu duydum. Şahit misin, gördün mü? Hayır görmedim. O zaman sen şahit değilsin arkadaş derler adama. Öyleyse eşhedü, yani şahidim ki derken bir düşünmek gerek. Gerçekten şahit miyiz? Yoksa laf olsun diye şahidim mi diyoruz? Neye, nasıl şahidiz?